Ayrım 10. Cesur Panep. Christian Jacques. Sayfa 117. 19. Bölüm. Sırtlarında birer torba hakikat meydanı yönünde ayaklarını sürükleyerek yürüyordu beş adam. İskelede yolu sormuşlar, soluk almak için birkaç kez durup dinlenmek zorunda kalmışlardı. Gidecekleri yere varmak için acele eder görünmüyorlardı hiç. Daha birinci tabyaya vardıklarında kara derili polisler çevrelerini sarıp kısa kılıçlarıyla tehdit etti gelenleri. ''Yüzü koyun yere yatın çabuk'' dedi polislerden biri. Yolcular dehşet içinde söyleneni yaptılar. ''Kimsiniz?'' ''Köylüyüz'' dedi en gençleri. ''Yükünüz ne?'' ''Birkaç parça çamaşır sadece.'' ''Bir görelim.'' Polisler torbaları karıştırdı, silah falan bulamadılar. Sadece resmi görünüşlü bir tahta levha çekti dikkatlerini. ''Ayağa kalkın, sakın ani bir harekette bulunmayın. Bizi nereye götürüyorsunuz?'' ''Şefimiz Sobek'in yanına, kim olduğunuzu ona söylersiniz.'' Peşi de sürüklenerek tabiaya kadar götürüldü, orada elleri arkalarına bağlandı. Nübiyeli şefin etkileyici görüntüsü gelenlerin endişesini daha da arttırdı. ''Demek köylüsünüz'' dedi Sobek. ''Tot tapınağının topraklarında çalışıyorduk'' diye cevap verdi genç olanı. ''Aldığımız görev emriyle buraya geldik.''
''Kimin emriyle?''
''Bizzat Firavun'un.''
''Hangi görevle?''
''Firavun'un suskun nefere bağışladığı tarlayı ekip biçmek, bize verilen levhayı bir inceleyin.'' Dediklerine göre orada her şey yazılıymış. Kesinlikle resmi bir dille yazılmış metin köylülerin açıklamalarını doğrular nitelikteydi.
Şef dedi polislerden biri Sobek'e, nöbetçilerden biri gerçek bir birliğin geldiğini bildiriyor. Bu kez iş ciddi, bu herifleri bir köşeye tıkın, ellerini de sakın çözmeyin. Savunma düzenimizi görmek için hileye başvurdular. Öteki tabiyalar ile köye de haber verilsin.
Sobek'in iyi eğitilmiş Nübiyelileri saldırıya karşı koyacak önlemleri kısa zamanda aldılar.
İyi de saldırıyı kararlaştıran kimdi? İkinci seti mi yoksa Amenmes mi? Ya yeni taç giymiş Firavun iradesini her şeyden önce en kutsal yerlerden birinde uygulamayı düşünüyordu ya da rakibi ilk bağımsızlık gösterisi için hakikat meydanını seçmişti.
Gerçek neden ne olursa olsun çatışma önlenemez görünüyordu.
Orada eşeklere binmiş en az 100 adam var şef ama çok tuhaf. Başlarındakinin General Mehi olduğuna yemin edebilirim.
Sobek'in yüzü asıldı. General adamlarının içinden en iyi yüzünü seçtiyse, ne kadar cesur ve gözü pek olurlarsa olsunlar, Nübiyelilerin kazanmaları imkansız görünüyordu. Demek büyük saldırı sonunda başlamıştı. Sobek, köyü yıkmak, köy halkını kovmak için gelenlere silahlarını teslim edip onların yanında yer alabilirdi. Yine de asıl görevine bağlı kalmaya, hayran oldu, bu loncaya beslediği sevgiden ayrılmamaya karar verdi.
''Gittikçe tuhaflaşıyor şef, Mehin'in askerleri silahsız sanki.'' ''Sakın nöbetçilerin gözünden kaçmış olmasın.''
''Hayır, hepsi aynı haberi gönderiyor.'' Sobek emin olmak için tabyadan çıktı. Mehi arabasından inerken arkasındaki kalabalık olduğu yere çakılıp kaldı. Bir hileyle karşılaşmaktan korkan Nübiyeli okçular her türlü tehlikeye karşı hazır bekliyorlardı.
''Ne istiyorsunuz general?''
''Firavun ikinci setinin hakikat meydanına gönderdiği armağanları taşıyan hamallara bizzat eşlik etmek istedim. İşte size armağanların listesi, altında da kraliyet mührü var.'' Hem şaşkın hem de kuşkulu olan Sobek tedbir elden bırakmadı.
''Hiçbir silah gizlemediklerinden emin olabilmek için bu adamları aramak zorundayım.''
Yeşil ve siyah rastık kavanozları, bir sürü rahatlatıcı ve koku verici krem, Hint yağı, moringa, kenevir, susam ve zeytinyağı testileri, cildin ve saçların sağlığını korumak için kokular. Firavun loncaya güzellik ürünlerinden oluşan gerçek bir hazine göndermişti. Katip yardımcısı İmuni'nin sağ bileği Hint yağının nedenli iyi cins olduğunu görüp hayran kalan Kenhir'in söylediklerini levhaya geçirmekten neredeyse sancımaya başlamıştı. Kraliyet çifti mezar katibi ile usta başına gönderdikleri mektupta krallar vadisindeki ebedi istirahatgahlarının kazılacağı yerin seçimini onlara bırakıyor. Böylelikle Firavun'un loncaya olan güvenini bir kez daha teyit eder görünüyordu. Perramensu'da kalmak zorunda olan hükümdar daha uzunca bir süre Tebe gelemeyecekti ama bu zorunluluğun çalışmaları geciktirmemesi gerekiyordu.
Her şey eski düzenine giriyor dedi Nefer.
Ben o kadar emin değilim diye itiraz etti bilge kadın.
Firavun'un sözünden şüphe mi ediyorsun yoksa? Eğer Tebe gelmeye cesaret edemiyorsa oğlu Amenmes'ten sert bir tepki bekliyor demektir.
Seti kuzeydoğu sınırlarımızı tahkim etmekle meşgul değil mi?
Yeni Firavun'un ilk görevlerinden birinin Krallar Vadisi'ne gelip atalarının mezarına saygı sunmak olduğunu benim gibi sen de biliyorsun. Seti buraya gelmemekle güçsüzlüğünü kanıtlıyor, adının büyüsüne saygı duymadığını gösteriyor.
Işığın yargısı sertti sert olmasına da ustabaşının karısına vereceği hiçbir cevap yoktu.
Beni endişelendiren bir şey daha var diye itiraf etti bilge kadın. Bunu gidermek de kolay gözükmüyor.
Bir yardımım dokunamaz mı?
Maalesef hayır dedi bilge kadın gülümseyerek. Firavun'un armağan ettiği hediyelerin büyük bir bölümü tapınakta kalacak. Ama güzellik ürünlerinden çoğunu bu konuda kesin zevkleri olan, zevkleri söz konusu olduğunda tartışma dahi kabul etmeyen Hathor rahibeleri arasında adil biçimde paylaştırmak gerekecek. Bu nedenle de önümdeki birkaç saatten çok çekiniyorum.
Gerçekten de yanılmıyordu Işık. Loncadaki tecrübe yaşlılığın ayrıcalıkları ya da cildin duyarlılığı gibi önemli savların da ileri sürüldüğü uzun tartışmalar boyunca her kadın olabildiğince çok güzellik ürünü elde etmeye çalıştı. Bir tek Firuze'nin tartışmaya girmesi gerekmedi. Sanki zamanın da etkileyemediği güzelliği köyün tüm kadınlarını büyülemiş gibi. Lekesiz uabet çıkarlarını zarafetle savundu, genç Newt bile başta yaşlı kocası için büyüyecek bir kavanoz Hint yağı ile istediklerinin hemen hepsini elde etti. Kadınlar köyün içindeki ahengi korumaya çalışırlarken ustabaşı birinci Tabia'ya bu maceradan canlı kurtulup kurtulamayacaklarını merak etmeye başlayan beş köylü gencin yanına gitti. Sobek'in uzattığı resmi belgeyi inceledikten sonra gerçeği kabul etmek zorunda kaldı Nefer. Firavun ona Rameseum yakınındaki bir buğday tarlası ile bostan bağışlıyor, bunları ekip biçmekle görevli beş kişinin maaşlarını da üstleniyordu. Usta başına da tarlanın ürününü istediği gibi değerlendirmek kalıyordu.
Bu adamların ellerini bir an önce çözmek gerekmez mi Sobek?
Beni anlamanız gerek Nefer, onları ana birliğin saldırısından hemen önce dikkatimizi başka yöne çekmekle görevli tehlikeli adamlar sandım.
Doğru düşünmüşsün, bugün olanlar gözlerimizi dört açmamızı engellememeli.
Demek Firavun'un bu güven gösterisi hakikat meydanının ustabaşısını yeterince etkilemiyor.
Bilge kadın ancak Firavun Tebe gelirse iç savaş tehlikesinin ortadan kalkacağını düşünüyor.
General Mehi de aynı şeyi düşünüyor diye açıkladı Sobek. Dediklerine bakılırsa Prens Amenmes hala babasının firavunluğunu tanımamış. Bu sessizliği de hiç iyiye işaret değilmiş.
Bana kalırsa dedi Somurtkan Karo, Isis düğümü biçiminde bir muska yapmakla meşgul cömert Didiye'ye konu kapandı. İkinci seti ülkenin kuzeyi ile Memphis'te hüküm sürmekle yetinecek. Bu arada da Prens Amenmes Teb zevklerinin kollarında uyuklayacak.
Bu dediğin hem Firavun iradesinin tümüyle gerçekleşmesine hem de Maat yasasına aykırı diye itiraz etti marangoz. İki ülke karşı karşıya gelir, kuzey ve güney birbirinden ayrılırsa bir felakete doğru koşuyoruz demektir. Tahtının sallandığını, Mısır'ın da anarşiye gömüldüğünü görmek istemiyorsa Seti kabul edemez bunu.
Devir çok değişti diye söze karıştı her zamanki gibi kırılgan görünüşlü alim Tuti. Belki de Seti geri dönülmez bir bölünmeyi önlemek için elindekilerle yetinecektir. Ben dedi Şakal Unes, ben sizden daha kötümserim. Hislerim bana fırtınadan önceki kısa sükunet anını yaşadığımızı söylüyor.
Öyleyse yararlanalım bundan diye haykırdı pişkin Somunpay. Arkadaşlarına çörek dağıtırken kendi elimle pişirdim bunları. İçleri yumuşacık oldu. Beni asıl Palep endişelendiriyor diye konuyu değiştirdi marangoz Didya. Her zaman gürültü çıkarıp duygularını gemlemezdi. Oysa şimdi çok neşesiz görünüyor.
Galiba nedenini biliyorum dedi Unes.
Biliyorsan söyle.
Hala tahmin edemediniz mi?
Didya usulca şakağını kaşıdı. Sakın sen.
Tabii tabii.
Gerçekten de eserini yapmaya hazırlandığını mı düşünüyorsunuz diye sordu Pay. Susmasından çizimcinin de arkadaşlarıyla aynı şeyi düşündüğü anlaşıldı.
Böylesi bir güçlüğe atılmak için daha çok genç değil mi?
Panep'in başarması mümkün olamaz. İşin kötüsü de bunun farkında dedi Unes. Neşesiz olmasının nedeni de bu. Başarısızlığının kesinleştiği gün Panep de yok olacaktır.
Sanki bundan keyif duyacakmış gibi konuşuyorsun çakal.
Kendini beğenmişlerden nefret ederim. Böylelerinin kendileri için fazla büyük bir kayaya çarpıp dişlerini kırdıklarını görmek beni düşünemeyeceğiniz kadar eğlendirir.
Panep'ten çok daha yetenekli zanaatkarlar bile mesleklerini, sadece mesleklerini yapma tevazuunu gösterdiler ve ham maddeye hakim olacaklarını iddia etmediler hiç.
Köyün ana gömütlüğünün kazılmış olduğu batı tepesinden gelen tok bir gürültü akşamın sükunetini bozdu. Panep Firavun tarafından gönderilen güzellik ürünleri nedeniyle yapılan kutlamaları duymamış, gün boyunca suskun neferin mezarını süslemişti. Şimdi de mezarın girişini kapatmak için ağır kayayı yuvarlayarak yerine yerleştiriyordu. 20. Bölüm. Kokulu cildi, aşık bir kadının çıplaklığı ile güzelleşmiş vücuduyla Firuze, Panep'i zevk yolunda çok ötelere götürmüştü. Kendilerini birbirlerine verdikleri her sefer karşısında düş gücü tükenmez yeni bir sevgili bulduğu hissine kapılıyordu gençler. Tutkuyla girip yollarını yitirdikleri karşılıklı keyif dünyasından yavaş yavaş gerçeklere dönen iki sevgili sanki yeni doğmuşlar gibi birbirlerine bakıyorlardı. ''Hiç yaşlanmıyorsun Firuze, bunun sırrı ne?''
''Tanrıça Hathor'un büyüsü.''
Sen de benim gibi ham maddeyi aramadın mı?
Bizim yolumuz zanaatkarlarınkinden farklı.
Eminim siz de ham madde kullanıyorsunuz.
Hathor evrendeki tüm yaşam biçimlerini birbirlerine bağlayan sonsuz aşk değil midir?
Ya ham madde bu anlattığın aşksa?
Söylenenlere bakılırsa gün boyu suskun neferin mezarına kapanıyor, yaptıklarını da kimseye göstermiyormuşsun.
Doğru. Sadece yaşlı Kenhir ustabaşının göstermek istediği bir resmi görebildi. O günden beri mezarın girişini bir kayayla kapatıyorum. Nefer bile ne çizdiğimden habersiz.
Ham maddeyi bulmadan yenilgiye doğru koşmuş olmuyor musun?
Yenilgi ham maddeyi tahtada, ateşte ya da bilmem nerede bulmayı beklemek olurdu. Zamanını ham maddeyi merak ederek geçirmek hayatını kaybetmektir. Eserimi gerçekleştirecek yeteneğim ya vardır ya da yoktur. Ham madde yüreğim ile elimin birlikteliğidir. Önemli olan tek bir gerçek var. Yapmak. Benim de yapmayı bildiğim tek şey resim.
Tiz çığlıklar sevgililerin dikkatini çekti. Çirkin hayvan bu diye haykırdı Firuze kapıyı açmaya gitmeden üzerine bir örtü alarak.
Sarı boynu siyah çizgilerle süslü kaz avazı çıktığı kadar bağırıyor, çığlıklarıyla Hathor rahibesinin evine girmekte kararlı olduğunu belli ediyordu.
Bana kalırsa çirkin hayvan seninle konuşmak istiyor Panep.
Benimle mi? Evet hakkı var, gecikiyorum.
Sağ ekip zanaatkarlarının toplantı odasının kapısında nöbet bekleyen somurtkan Karun'un önüne en son gelen Panep'ti.
Kapıyı kapatmak üzereydim diye homurdandı somurtkan.
Ama hala açık. Önemli olan da bu. Her zanaatkar kendine ayrılmış yerde oturuyordu. Ustabaşı atalara seslenerek loncayı korumaları, yolunu çizmeye devam etmeleri için yakardı. Ustabaşının sesindeki ciddiyeti duyan zanaatkarlar, neferin onları sadece müjde vermek için toplamadığını anladılar. yeni bir emre kadar Firavun'un burayı ziyaret etmesi söz konusu değil diye açıkladı Nefer. Yine de bizi ebedi istirahatgahını hazırlamakla görevlendiriyor. Onun için yarın Krallar Vadisi'ne gidip mezarın yerini seçeceğiz.
Ya seçtiğimiz yer Firavun'un hoşuna gitmezse diye endişelendi Brunfenet. Bakacağız. Firavun neden gelip bizleri görmüyor diye sordu güçlü Nalt.
Oğlu Amenmes Teb'de de ondan.
Oğlunun niyetini biliyor muyuz?
Elimizde hala kesin bilgi yok ama bugüne kadar babasına bağlılığını bildirmedi. Bu da Amon'un kentinde iktidarını ilan edebileceğini düşündürüyor.
Kuzey güneye karşı, ortada da biz.
Şimdilik dedi Panep, kazmamız gereken bir kral mezarı var. Bundan daha güzel bir haber de olamaz.
Ya sol ekip diye merak etti araştırmacı İpoy.
Hayın yönetimi altında Kraliçeler Vadisi'nde çalışacaklar. Oradaki kayaların yumuşaklığı nedeniyle onarılıp düzeltilmesi gereken sürüyle kraliçe mezarı var.
Mezarın yerini düşündün mü diye sordu Karardıgav. Onun yerinde konuşuruz.
Ustabaşının cevabı zanaatkarları şaşırttı. Genellikle böyle kaçamak cevaplar vermezdi suskun Nefer.
Genç karısının daha güneş doğmadan uyandırdığı mezar katibi bir parça taze ekmek kemirdikten sonra sarsak adımlarla aletlerin saklandığı, gözlerden ırak kilitli odaya gidip çekişler, çeşitli boylarda bakır, keski ve kalemler çıkardı, zanaatkarlara dağıttı. Katip yardımcısı İmuni kimin ne aldığını özenle yazdıktan sonra kafile yola düştü. Kendini geride bırakmamak için ağır adımlarla patikayı tırmanmaya başladılar.
İhtiyarın yüzünden düşen bin parça dedi pişkin somun pay giderek daha sert, daha kırıcı oluyor.
Huyunu değiştirmesi mümkün değil dedi neşeli Renupe. Artık yaşı da böylesi yürüyüşlere uygun değil.
Sen öyle zannet diye itiraz etti Alim Tuti.
Birkaç dakika sonra hepimizden daha hızlı tırmanmaya başlayacak. Dünyayı verseniz Krallar Vadisi'nden bir gün kaçırmaya gönlü razı olmaz. Orada hiçbir şey başka yerdekine benzemez. Sanki canlı canlı başka bir dünyaya girmemize izin verilmiş gibi.
Kuyumcunun görüşü çok kişi tarafından da paylaşılıyordu. Kafile dağdaki geçide varıp hasırlarını, su ve erzaklarını yerleştirdiğinde hala sağlıktan ve ailelerinden söz ediyordu zanaatkarlar. Ne var ki dirilmiş firavunların ruhlarının yaşadığı büyük çayıra inen patikaya girdiklerinde herkes sustu. Öteki işçiler gibi sıradan zanaatkarlar değildi onlar. Dışarıdan kimsenin giremediği, kayayı delerek yeni bir yol bulmaya çalışacakları, kutsal bir manzarada gezmekle yükümlü bir ekip olarak görüyorlardı kendilerini. Krallar Vadisi'nin iki Nübyeli polisin koruduğu dar taş kapısından geçerken hain bile az da olsa heyecanlandı. Ancak geri dönemeyecek kadar uzağa gitmiş, bağışlayamayacak kadar aşağılaşmıştı artık.
Hem adalet diye bir şey olsaydı, loncayı vadiye onun götürmesi gerekirdi, suskun Neferin değil.
Krallar Vadisi'nin eşiğinden geçen herkes, altın işlemeli uzun bir elbise giymiş bilge kadını görerek şaşırdı.
Firavun'un yokluğunda bizi onun ebedi istirahatgahını kazmaya başlayacağımız yere götür.
Işık giyene mimarların şefi payesini veren, böylelikle taşa ilk kazmayı vurma hakkı tanıyan altın işlemeli önlüğü Nefer'in beline doladı. Boynundaki Isis düğümü kötü güçleri uzaklaştıracak, böylelikle ustabaşının düşüncesini gerçekleştirilecek eserle ilgilenebilmesi için özgür kılacaktı. Başta bilge kadın ile ustabaşı olmak üzere kafile ağır adımlarla Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahının önünden geçti. Tutanhamon'un mezarını örten taşları ve çok az kişinin bildiği gizli bir tapınağı açtı. Güneydoğu'ya yönelen patikaya girdikten sonra önce batıya, sonra da güneye dönüp birinci Tutmosis'in mezarını ardında bıraktı ve 15 metre ötede yarın önünde durdu.
Burası değişik, tuhaf bir yerdi. Sanki vadinin biraz dışında gibi. Hemen hepsi içlerinde büyük bir yalnızlık duydu ama üzüntüden eser yoktu.
Brunfenet yaklaştı, kayayı kokladı, öptü, sonra da okşadı.
Kayayla derin bir ilişki kurabilmek, damarlarında dolaşan hayatı hissedebilmek ve açılmayı kabul edip etmeyeceğini anlamak için bir daha kokladı, öptü, okşadı, sonra bir daha, bir daha. Kaya kabul ediyor dedi sonunda. Zanaatkarlar yarım daire biçiminde toplanınca suskun nefer ilerledi. Temel devlet sırlarını, kral mezarlarını gösteren çizimleri uzun uzun inceledikten sonra buranın el değmemiş olduğunu görmüştü. İlk kazma darbesini vurdu. Bakir Kaya'yı gelecekteki eseri doğurması için altın kalemi yarığa sapladı. Yürekler sıkıntılıydı. Herkes loncanın bir kez daha görünmese daldığını, bir kez daha sonsuzluğun yeni bir görüntüsünü gün ışığına çıkarmaya çalıştığını biliyordu. Aletlerin belli belirsiz tıkırtısı yine de dağların çevrelediği vadiyi doldurdu. Sanki tüm vadi hakikat meydanının ekibini onaylıyor gibiydi. Ustabaşı kenara çekildi, üzerine gökyüzü ateşinin tanrı setinin hayvanının burnu ile kulaklarını çizdiği ağır taş kazmayı panev aldı ve ateş kayaya saplandı. Ustabaşının talimatı uyarınca kazmalar ve ucu sivriltilmiş yontma kalemleriyle kayayı delmek, fırlayıp zanaatkarları yaralamaması için taş parçalarını sepetlere doldurup götürmek, aletleri temizlemek, geçitteki taş kulübelerde uyumak, yeniden vadiye dönmek. Ekip arasındaki dayanışma şantiyenin en küçük bir sürtüşme olmadan düzene girmesini sağlamıştı. Çalışmaların bu aşamasına katılmayan sadece kurtarıcı Şeddi. Bilge kadının verdiği ilaçlarla gözleri giderek düzelen baş ressam, mezarın hemen yanında kurulmuş açık hava atölyesinde birinci koridorun anıtsal kapısının dekorunu hazırlamaya çalışıyordu. Belki yanılıyorum ama dedi suskun nefere, çalışma hızının hiç azalmadığını hissediyorum. Sanki büyük bir acelen varmış gibisin. Bu da her zamanki adetlerine hiç benzemiyor. Gerçekten de kaybedecek zamanımız yok. Bizden sakladığın önemli bilgilerin mi var yoksa? Hayır Şed, ben sadece kendimi buraya ve yaşadığımız ana uydurmaya çalışıyorum. Kötümser olmak istemem ama bu söylediklerin iyiye işaret değil. Henüz bilemiyorum. Panep sana eserinden söz etti mi? Bir iki kere dokundurdu o kadar. Kimseden yardım almamakta kararlı. Bana kalırsa senin için hazırladığı mezardan çıkarıldığına memnun olmadı. Yine de kazmayı vururken kullandığı güce bakarsan yeni bir kral mezarının yaratılmasına katkıda bulunmaktan mutlu olduğu anlaşılıyor. Bu çocuk kimsenin anlayamayacağı bir dayanıklılığa sahip. Bu dayanıklılık ve çalışma gücü ham maddeyi bulmasına yetecek mi? Emin değilim. Gerekli olabilecek sayısız beceri var. Başarının reçetesini yazmanın mümkün olabileceğini de sanmıyorum. Yoksa artık tanrılara da güvenmiyor musun? Endişelenme Şed. Marangoz Didya'nın yaptığı üç bacaklı sağlam bir taburenin üzerine yerleşmiş kendirin kül yutmaz bakışlarla izlediği sağ ekip zanaatkarları, Panep ve onunla boy ölçüşmeye kararlı güçlü Naht'ın peşinde giderek artan bir hızla yürütüyorlardı çalışmalarını. Bilge kadın yanılmamıştı. Kaya güzel ve sağlıklıydı. Aletlerle birlikte şarkı söylemeye girişmişti. 10. ayrımın sonu, sayfa 128.